Değerli dinleyiciler, Balkan Kongre Merkezi özel programımızda yine kıymetli bir konuk ağırlıyoruz. Eğitmen Anıl Akın bizlerle beraber. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Akın Bey, tabii ben uzun yıllardır da tanıyorum farklı dostluklarımız vesilesiyle. Kendisi bugün üniversitemizde gerçekleşen ve üniversitemizin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir değerler çalıştayı için buradaydı. Sonrasında da Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda öğrencilerimizle buluştu. Şimdi ilk önce sevgili Anıl Bey'i kendi ağzından bir tanıyalım lütfen.
Çok sağ olun. Trakya çocuğuyum. Kırklareli Babaeski doğumluyum. İlkokulda Babaeski'yi bitirdikten sonra ortaokul, lise, üniversite ağırlıklı olarak hep İstanbul'da geçti. 2 yıllık bir Ankara geçmişim var. 32 yıldır çalışma hayatındayım. Anadolu grubunda 20 yıllık bir geçmişim var. Ağırlıklı olarak hep satışta çalıştım. Yöneticilik yaptım. Uluslararası pazarlarda çalışmışlığım var ve 9 senedir eğitmenlik ve danışmanlık hizmeti veriyorum. 6 yıldır İzgören Akademi ailesinde eğitmenlik hizmetlerine devam ediyorum. Kayıtlarını tuttuğum için söyleyebilirim. 262 firma kurumla çalışmışım. 15.000 üzerine insanla temas etmişim eğitmenlik danışmanlık süreci içerisinde. Bugün de Trakya Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımız da değerler, misyon ve vizyon üzerine bir çalışma yaptık. Çok da keyifli, güzeldi. Çünkü bunu önemsiyoruz. Çünkü değerler, misyon, vizyon kurumun geleceğini şekillendiren şeylerden biri. Öğleden sonra da Mühendislik Fakültesi'ndeki arkadaşlarla girişimcilik üzerine biraz konuştuk.
Söylediğiniz gibi vizyon, misyon tanımı, ortak anlayış oluşturma, değerler çalışması, başarılı vizyon, misyon örnekleri gibi vizyona ulaşmak için uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve hedeflerin ölçülebilirliği gibi konularda bir eğitim çalışması gerçekleşti yöneticilerimizle. Nasıldı? İstediğiniz ve beklediğiniz şekilde keyifli bir çalışma oldu mu sizin için de?
Hocam, tabii şöyle bir şey var. Profesörlerle, üst düzey yöneticilerle yapıyorsunuz. İster istemez biraz böyle heyecanlanıyorsunuz.
Evet.
Ben bunu çok önemsiyorum. Neden? Şimdi son dönemde iş hayatındaki en önemli problemlerden bir tanesi baktığımızda çalışan aidiyeti düşüyor. Herkes bu konuda oldukça şikayetçi. Bir tarafta çok fazla işe yarayanlar var. Bir tarafta eleman bulamamaktan şikayet eden bir sürü yapı var, şirket var. Değerler şu anlamda önemli. Aidiyetin bu kadar düştüğü bir yerde, eğer yapılan araştırmalar bunu gösteriyor, eğer bizim bireysel değerlerimizle şirketin ya da kurumun değerleri en az 3-4 yerde örtüşüyorsa, temas ediyorsa, bizim o şirkete ya da kuruma olan aidiyetimiz artıyor. Mesela sizin değerlerinizden bir tanesi aile ise, şirket ya da çalıştığınız kurum sizin ailenize yönelik bir takım uygulamalar, jestler yapıyorsa, sizin orada aidiyetiniz artıyor. Bu anlamda önemli. Bir de vizyonu şöyle tanımlıyoruz, gelecek hayali diye tanımlıyoruz. Yani gelecekte bizim kurumumuz, üniversitemiz nerede olacak? Ve misyonu da şöyle tanımlıyoruz, var olma amacımız nedir diye. Bugün biraz bunların üzerine çalıştık. Çok da değerli şeyler çıktı baktığımızda. Hocalarımız çok katkı verdiler. Dinamik bir süreçti, güzeldi. Benim için çok verimli.
Üniversitemizde tabii yakın bir dönemde yönetim değişikliği gerçekleşti. Birçok yeni yöneticimiz var. Tabii bu işlerin başlarında heyecan da dorukta tüm yönetici hocalarımız da. Umuyoruz ki sizin vermiş olduğunuz eğitim de kesinlikle katkı sağlayacaktır hem kurumumuza hem değerli hocalarımıza. Bunun dışında kamu kurumlarıyla özel sektör arasında böyle eğitimlerden de olsa görebildiğiniz bir farklılık var mı? Bu konuda söylenebilecek bir şey var mı? Ne dersiniz?
Var tabii. Yani kamuda işler biraz daha sistemli, yavaş ilerleyebiliyor. Çünkü onay mekanizmaları var. Özel sektörde biraz daha hızlı akıyor işler. Öyle olması gerekiyor. Çünkü orada yoğun bir rekabet var. Ama kamuda tek yanlı bir hizmet olduğu için orada bazen biraz daha onay süreçleri geçiyor. İnsanların çeşitli onayları alması gerekebiliyor. Müdürün imzası, müdür yardımcısının gibi. Ama ben mutlulukla şunu söyleyebilirim. Artık kamuda da çok fazla iyileşme görüyorum süreçler anlamında. Bunda dijitalleşmenin de etkisi var. Mesela artık e-devlet dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Hayatımız bir anlamda orada şekilleniyor. Çok da fazla hizmetinden faydalanıyoruz. Birçok Batı Avrupa ülkesinde bunun henüz daha yerleşmediğini görüyoruz. Bazı konularda biz gerçekten iyiyiz. Sağlık hizmetlerinde iyiyiz baktığımızda. Giderek daha da iyi olabilir. İşte bir takım tabii bazen olumsuz şeyler de duyuyoruz ama genel olarak baktığımızda bu alanlarda fena değiliz. Ama kamu ile özel arasındaki temel ayrım en çok onu söyleyebilirim. Evet. Kamuda biraz daha zaman zaman onay mekanizmalarından dolayı yavaşlık olurken özel sektör biraz daha hızlı olmak mecburiyetinde. Çünkü orada yoğun bir rekabet var. Bunun da tetikleyicisinin ben rekabet olduğunu daha ziyade düşünüyorum.
Tabii kamu kurumları daha ziyade hizmet üretme odaklı olmasından dolayı tabii ki o tip farklılıklar olabilir ama dediğim gibi iyi bir yönetimle, iyi bir yönetim anlayışıyla, doğru bir bakış açısıyla ki son dönemde dijitalleşmenin hayatımıza girmesiyle gerçekten biz de uzun yıllardır ben de kamu çalışanı olduğum için birçok şeyin hızlanmış olduğunu evet. tabii ki görebiliyoruz eskiye göre. Peki bu iş konularından biraz sosyal konulara da geçelim. Örnek sizin daha önceki birlikteliklerimizden, sohbetlerimizden hatırladığım bir de folklor konusuyla ilginiz olduğunu da biliyorum. Şimdi folklor konusuyla mesela tabii ki iş hayatında veya sosyal hayatta bir network, bir ilişkiler örüntüsü gerekiyor.
Evet.
Folklor da bunlardan bir tanesi mi?
Evet.
Çünkü benim de biliyorsunuz onlarca tabii ülkede bulunmuş olmak gibi müzikten hatta folklor bağlantından uzun yıllar folklor ekiplerine müzisyen olarak eşlik etmiş olmaktan ömrü hayatım boyunca çok olumlu faydalarını gördüm. Bu tip sosyal faaliyetlerin bunlarla ilişkisi nedir?
Hocam şimdi o kadar güzel, değerli bir şey söylediniz ki teşekkür ederim. Ben uzun zaman halk oyunlarıyla iştigal ettim. Bu sayede çok cüzi miktardaki paralara, yurt dışı festivallerine gitme, yarışmalara katılma şansım oldu. Birincisi, network çok önemli bir şey. Yani o bağ kurma. İş hayatında da çok önemli. Bugün öğrencilerle de onu konuştuk zaten. Folklor yani halk dansları şunu sağlıyor. Farklı sektörlerdeki insanlarla tanışma şansınız oluyor. Onlarla bir ortak amaç çevresinde kümeleniyorsunuz. Ortak bir keyif aldığınız bir şey var. Türküler var bunun içinde, danslar var. Ve fırsat bulabildiğinizde çok mütevazi bütçelerle başka kültürlere tanıma şansınıza sahip oluyorsunuz. Ben bu sayede Avrupa'da birçok yeri çok ucuz fiyatlara gezme şansım oldu. Çok iyi dostluklarımız oldu. Bu beni gerçekten şu açıdan geliştirdiğini düşünüyorum. Birincisi şu. Başka bir dünyanın varlığından haberdar oldum. Mesela bazı folklor festivallerinde şöyle deneyimler yaşadık. Ailenin yanında kaldık. Siz bir ailenin yanında kaldığınız zaman yabancı bir ülkede o kültürü daha iyi özümsüyorsunuz. Başka bir hayatın varlığından haberdar oluyorsunuz. Hoşgörünüz artıyor, toleransınız artıyor, empatiniz artıyor. Bugünlerde zaten galiba en çok ihtiyacımız olan şey o. Yani karşı görüşümüzdeki ya da farklı dünyalardaki insanları biraz daha tanımaya ihtiyaç var. Çünkü bir arada yaşamanın galiba formülü bu. Bence halk oyunları da biraz buna hizmet ediyor.
Tabii yani şöyle siz bunları anlatırken benim de o konudaki derin tecrübelerim tabii aklıma geldi. Örnek vereyim ben de size bu lütfen. İlişkiler noktasında. Hollanda'da yıllar önce sizlerin de misafir olarak yanında kalmış olduğu gibi bir uygulama olan bir festivalden benim düğünümde Hollandalı orada evinde kaldığım dostlarım Ari Dekker buraya Barbara ile birlikte düğünüme geldiler.
Şahane.
Aynı şekilde ben onların kızlarının düğünlerine gittim. Bu bir tane örnek. Tabii dediğim gibi onlarca ülkede ben bulundum tabii. Hem siz cüzi paralar harcayarak ben müzisyen olduğum için o konuda da öyle çok da şeyim de olmadı. Ama dediğiniz gibi dünyayı görme noktasında sosyal olmanın kesinlikle çok ciddi bir getirisi var insana. Bakış açısını geliştiriyor. Benim en büyük kazanımım bir enstrüman çalıyor olarak bununla birlikte dünyanın birçok yerini gezmiş olmak. Yani Malezya'sından Katar'ına, işte bütün Avrupa, Balkanlar belki de. Bu benim için en büyük kazançtı. Buradan şöyle bir aslında sonuçta çıkıyor bence. Bir enstrüman çalmanın da önemi ortaya çıkıyor. Bir yabancı dil bilmenin de önemi ortaya çıkıyor. Ben de zaman zaman göç konusu temelli olmak üzere lise öğrencileriyle sohbetler, o tip söyleşiler, müzik söyleşiler gerçekleştiriyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ancak bir yabancı dil bilmenin kesinlikle iyi derecede, bir enstrüman çalmanın veya bu tip halk oyunları gibi sosyal faaliyetler içinde yer almanın kesinlikle insanı bir adım daha öne götürdüğünün ben canlı bir örneğim.
Hocam çok güzel, doğru bir şey söylediniz. Şimdi dünyanın küresel bir köy olduğuna dair bir takım söylemler var. Doğruluk payı da var, doğru. Mühendislik fakültesindeki arkadaşlarla konuşurken bittikten sonra biraz sohbet ettik. Onlara da önerim oldu. Yani bir dili mutlaka iyi konuşun. İngilizce tabii ki artık çok yaygın. Bununla beraber farklı bir dil de olabilir bu. Bugün dünyanın en büyük üretici gücü Çin. Çince öğrenebilirsiniz.
Tabii ki.
Ve çok az insan bunu bildiği için sizin bu anlamda edineceğiniz kazanç da artabilir. Dil konusu kesinlikle doğru. Enstrüman konusu da şu anlamda çok değerli. Şimdi bakın, bugün girişimcilikte anlattığım şeylerden bir tanesi şu. 3 tane özellik olsun ki dedim. Bilgisayarlar ve algoritmalar bunu yapamasın. Nedir bunlar diye konuştuk. Çünkü evet. Bilgisayar ve algoritmalar artık birçok mesleği elden şey yapıyor.
Elimizden alıyor.
Bir tanesi duygu. Yani bilgisayarlar duygu bağı kuramıyorlar.
Evet.
Bu demek ki bizim bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. Empati becerisi diyelim buna. Bir diğeri şu, girişimci olamıyorlar. Bugün Teknopark'ta biraz onu konuştuk. Üçüncüsü yaratıcılık. Yaratıcılığı ne tetikliyor biliyor musunuz? Yaratıcılığı sanat tetikliyor.
Evet.
Dolayısıyla bir enstrüman çalmak, heykel yapmak, yazı yazmak, Bu anlamda bizi tetikleyen şeylerden, olumlu anlamda fayda sağlayan şeylerden biri. Çok doğru. Ben de kesinlikle tavsiye ederim.
Evet. Şimdi ilk önce Balkan Kongre Merkezi Senato Salonumuzda yöneticilerimizle bir eğitim çalışmanız oldu. Sonrasında öğrencilerimizle buluştunuz. Öğrencilerimizle olan sohbetinizden bahsettiniz, konuşmalarınızdan. Onlar neler söyledi size? Biz şimdi buradaki etkinliği takip ettik bir nebze ama oradakini takip etmedik. Çocuklarımız memnun oldular mı, mutlu oldular mı? Onlardan aldığınız tepkilerden siz nasıl etkilendiniz? Onlarla ilgili de kısaca konuşalım.
Sunumdan sonra yanımızda böyle bir çember oluştu. Evet. O katılan genç çocuklardan. Ve sorular sordular. Bilgi edinmek istediler. Bu onların ilgisini çektiğini gösteriyor. Ben zaten işimi severek yaptığım için benim için çok keyifli bir süreçti. Bununla beraber merak ediyor çocuklar. Öğrenmek istiyorlar. Ve 3. 4. sınıfta olduklarında şöyle bir endişeleri var. Ben buradan mezun olacağım da acaba ne yapacağım, iş bulabilecek miyim? Onlara biraz daha iş bulabilmekle ilgili ipuçları neler olabilir onun üzerinde konuştuk. Umutsuz olmamaları gerektiği konusunda bir takım mesajlar vermeye çalıştım. Şimdi birçok gençle bir araya geliyorum. Onların en büyük isteklerinden bir tanesi bu ülkeden başka bir ülkeye gitmek ve orada yaşamak vesaire. Diyorum ki gidebilirsiniz ama ne olur geri de gelin. Evet. Çünkü bu ülkenin eğitimli, vatansever, üretken insanlara da ihtiyacı var. Dolayısıyla gitseniz bile yaşayın, deneyim elde edin ama ülkenize dönün ve burada yapılacak çok şey var. Bunun karşılığını da alırsınız diye onlara da biraz böyle moral vermeye çalıştım. Sonunda ben de mutlu oldum çünkü sonunda geleceğimizi şekillendirecek
gençler nesil tabii onlar. Ki. Aynen dediğiniz gibi yurt dışı veya farklı ülkeler deneyimlemek kesinlikle çok kıymetli. Evet. Özellikle gençlerimiz için. Ancak ben de çok fazla dışarıda bulunmuş bir kişi olarak herkesin nasıl tepki verebileceğini ve neye nasıl bir tepki verildiğinin bildiğimiz en önemli, en güzel memleket kendi memleketimiz. Evet. En güzel, en yaşanabilecek yer kendi memleketimiz. Kendilerini geliştirerek çok donanımlı bireyler olarak buraya dönmelerini kesinlikle hem kendilerinin hem de ülkemizin faydasına olacaktır. Son olarak varsa sözleriniz, mesajınızı onları alıp radyo programımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ederiz katıldığınız
için. Ben teşekkür ederim. Ülkenin gençleri gerçekten çok değerli, kıymetli. Bir takım zor şartlar olabilir ama şunu da unutmamak lazım. Bu ülke değerli bir ülke. Bu ülkede yapılacak çok şey var. İş kalitesi iyi olduğu sürece umutsuz olmak için herhangi bir sebep yok. Dolayısıyla ben gelecek için de umutluyum, çocuklar için de umutluyum. Ülke çok daha iyi şartlarda, çok daha iyi ve aydınlık günlerde olacaktır diye düşünüyorum. Onlara da inanıyorum. Desteğim de olabildiyse ne mutlu bana.
Çok teşekkür ederiz. Sevgili Anıl Akın, Trakya Teknopark ve İzgören Akademi işbirliğiyle Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları kapsamında şehrimizdeydi, üniversitemizdeydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz programımıza katkıları için.
Ben teşekkür ederim.
Bize vakit ayırdığı için tekrar görüşmek üzere. Değerli dinleyiciler, Balkan Kongre Merkezi özel programımızda eğitmen Anıl Akın konuğumuzdu. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.